İkisi bir Asus X570 Crossfire 7 Formula anakart üzerine takılı 16 çekirdek 32 izlek AMD işlemcili Asus TOR 1200 watt güç kaynağından gücünü alan Asus ROG Strix RTX 2080 Ti ekran kartlı bu sistemde işlendi. Asus'a ikisi bire katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Enis'le beraber bir ikisi bir de daha birlikteyiz. İlk gündem konumuz Fransa'nın Uzay Kuvvetleri Komutanlığı atağı. Zaten dikkat ederseniz başlıkta da kuruyorlar yazıyor.
Yani onlar kuruyor.
Evet, yani onlar kuruyor kısmı var. Yani biz kurmuyoruz. Belli olsun diye öyle yazdım. Tabii atlayanlar olursa da tıklamışlardır. Enis için buradalar şu an ama Fransa kuruyor, onu söyleyeyim. Uzay Kuvvet Komutanlığı Amerika ve Rusya tarafından ciddiye alınan bir şeydi. Çünkü uzayı bir savaş alanı olarak görüyordu onlar. Hatta uzayın silahsızlandırılması ile ilgili bazı konuşmalar, sözleşmeler vardı. En büyük korkusu nükleer silahlar taşıyan bir uydunun tepende durması. Yani sana doğru bakıyor.
Evet.
Ve yarın öbür gün dijital her şeyde olduğu gibi burada da bir hata meydana gelebilirse olabilecekleri düşünemiyorum yani. Atmosfere direkt giriyor. Çok hızlı giriyor ultrasonik hızlarda. Sen bunu belirleyeceksin de ona karşı önlem bir şey yollayacaksın da önlem alacaksın. En fazla yapabileceğin önlem eşşedü derken bam diye her şey gider herhalde. Yani ışığa kavuşursun.
Çok hoşuna gidiyor değil mi? Eğlenerek anlatıyor.
Yani eğlenerek derken şöyle düşünün.
Yani zaten ölmeyecek miyiz? Yani düşünce.
Günün sonunda oraya, hücreler oraya gidecek. Gidecekse de bir ışıkla olsun değil mi? Işığa doğru gidin. Nükleer bombada da en büyük sıkıntı o. Neyse, 14 Temmuz'da icra edilen Bastil gününde. Bastille herhalde. Farklı okunuyordur. Fransızca olduğu için ben çok oraya girmek
onların
istemedim.
Onların gününden bahsediyorsun.
Evet, müthiş bahsediyor. İspanyolcam, İtalyancam var ama yani Fransızcaya geldiğimde hala sıkıntı şu. Macron demiş ki biz Fransa olarak yeni bir daire kuruyoruz. Uzay kapasitemizi geliştirmek istiyoruz ve oluşturulabilecek yeni kuvvetin ismini de vermiş burada. Ne demiş? Macron tarafından yapılan Uzay Komutanlığı kurulacak demiş ve Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı olarak isimlendirilen NATO'da yakın bir zamanda uzayı savaş alanı olarak ilan edecekmiş abi. Böyle değişik gelişmeler
mesela
var.
Mesela şeysin, görev yapıyorsun, askersin mesela. İşte görev tayinin çıktığında nereye? Uzaya.
Ay.
Ay hadi bakalım.
Neresi çıktı diye, abi? Benimki de ay çıktı falan diye.
Falan yani böyle. Ben Mars'tayım abi.
Abi şöyle bir şey var. Eğer Ay'a ve Mars'a gittiğimde Euro üstünden NATO standartlarına maaş ödenecekse altta yemin paşalar gibi yapar. Bu ülkeyi korurum Ay'da yani. Sıkıntı yok.
Bir adam uzaya alıyorlar. İlk sorduğu soru şu. Euro mu ödüyorsunuz? Dolar mı ödüyorsunuz?
Yani sonuçta NATO askeri olarak gittiğin yerlerde sıcak savaş bölgesi olmuyor genelde diye biliyorum. Yani savaşan bir birlik duymadım. Biz gittik abi, orada canavar gibi savaştık falan filan dediklerini. Sanırım barış sağlanıyor. Barışı korumak için gidiyoruz daha çok.
Evet, belli olmaz ama ne yaşadıklarını.
Ya Allah korusun. Sonuçta hani Afganistan'da da görevlendirilebilirsin. Onu bilemezsin nerede görevlendirileceğini ama herhalde sıcak savaşın olduğu yerlerde ben NATO'nun bile daha profesyonel askerleri görevlendirdiğini düşünüyorum. Sonuçta hani ciddi bir iş bu. İnsan canı söz konusu.
Yani, ona daha göre sıkı bir eğitimden geçmiş askerler, özel birlikler falan gidiyordur büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle öyle oluyordur ama Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Fransa tarafından da ele alınmaya başlamış durumda. Ve bunun için aslında uzaydan casus uydular, uydularla hack sistemleri, gözetlenme falan da için içindeymiş. Yani sadece şimdi Uzay Kuvvetleri Komutanlığı dediğimiz de aklımıza şey gelmesin.
Geyik değil, yani yaptığım şey geyik aslında.
Aynen yani. Tabii ki bunun içinde siber savaş da var. Ve siber savaş bizim tarafta da çok ciddi anlam bir şey. Ve ciddi bir şekilde eğiliyoruz aslında verilerin güvenliği kısmına. Tabii yani dünya buna alışana kadar, politikacılar birazcık buna akıl erdirene kadar kimin neler çalınacak, hangi ülkenin hangi verileri gidecek falan. Çünkü koskoca Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, dünyayı yönetiyor, dünyayı dinliyor diyoruz. E ne oldu? En son şu F-35 projesinde 50 defa F-35'lerin tasarlandığı yerlere girildi. Tasarımları çalındı yani. Hatta Çin'in full F-35'i kopyaladı falan konuşuluyor. Yani
ya,
Çin'e kırları.
Şu an yaşadığımız kapitalist düzende zaten özel şirketler o kadar güçlü ki. Yani özel şirketlerin gücü şey. Çünkü mesela sen hükümet olarak uğraşman gereken milyon tane işin var. Milyon bakanlığın var. Kimin ne yeterlilikte olduğunu bilmiyorsun. Bir de tabii hükümetlerin şöyle bir şansı oluyor. Hani kar amacı güden bir kuruluş olmuyorsun.
Evet.
Kazançma ama özel şirket öyle mi abi? Herif bir masterlaşıyor. Uzay bilmem ne programında falan. Sonra özel şirketten bir şey alırken buluyorsun kendini. Yani hani çok hızlı gelişen bir toplum.
Tabii
ki
devletin yani her şeyi ürettiği de zaten görünmemiş bir şey. Eninde sonunda özel şirketlerden destek satın alıyorsun ihale yoluyla. ABD Hazine Bakanlığı enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki Facebook'un kripto parası Libra yasa dışı işlerde kullanılabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Dijital para, kripto para, artık ne olarak isimlendirirseniz sanal para, ne derseniz deyin buna. Bu konular gündeme geldiğinde kripto paralar sürekli olarak siyasetçilerin, politikacıların ya da işi bilmeyenlerin bunu teröristler kullanıyor. Bunu şu kötülük için kullanabilirler, bunu bu kötülük için kullanabilirler diye açıklama yaptığını görüyoruz. Yani bu adamlar şey hiç düşünmüyor tabii. Ulan kripto para olmadan önce terörist neyle kötülük yapıyordu? Ya da o silah bozukluğu neyle satın alıyordu yani? Anlatabiliyor muyum? Taşla mı satın alıyordu? Yok. Yani gün sonunda yine dövizle satın alıyordu. Dolarla satın alıyordu. Demek ki para da kullanılabiliyor. Yani şimdi kötü bir işte kullanılabiliyor diye parayı yasakladık mı peki? Yok, bu adamın elinde var. Para bulamazsa altın, altın bulamazsa elmasla yapıyor adam işi. Elinde sonunda bir şeyi para ve geçerli yerini kullanıyor. En kötü takas yapıyordur. Petrol veriyordur, silah alıyordur, ne bileyim benzeri bir şey yapıyordur yani. Sonuçta hep var, hep olan bir şey. Dünyanın kurulduğu düzene baktığımızda ben bildim bileli birilerinin elinde silah var kötü adamların ve iyi adamlar da o silah alıp o silahlı adamları durdurmaya çalışıyor. Sürekli bir, herkes bir yerden silah satın alıyor. Ama parayla alıyor. Şimdi kripto para o yüzden endişesini ben birazcık bir yerde tabii ki haklılar, bir yerde de haksızlar yani. İlla ya, kötüye gidecek diye bir şey yok.
Olayıyla alakalı tabii şey var. Ya belki mesela şöyle, tamam adam belki şunu düşünüyor, tamam terörist bir şeyle alışveriş yapıyor ama alışveriş yaptığı şeyin biz izini sürebiliyoruz. Sonuçta biz bu teröristleri biliyoruz.
Yani bir yere kadar, evet.
Ha, ama mesela kripto parada bunu yapamayız diye bir endişesi vardır belki diye şu an şey yapıyorum.
O kısımda haklı, şöyle haklı. Şimdi mesela Türkiye'deki tüm mal varlığını Amerika'ya taşımak istiyorsun değil mi? Abi evet. Bu işi yapamazsın.
İstemiyorum abi, niye öyle itham ediyorsun beni?
Yok, misal veriyorum yani. Ali diyelim böyle bir şey yapmak istiyor. Türkiye'den ayrılacak bütün mal varlığını hızlı bir şekilde transfer etmek istiyor. Şimdi Swift yöntemiyle falan etmen lazım, bozdurman lazım, vergiyi ödemen lazım falan filan. Ne yapıyorsunuz? Parayı, kripto parayı çeviriyorsunuz, oraya gidip bozduruyorsunuz.
Mesut Coin var abi. Oraya çeviriyorsunuz parayı.
Bitti abi.
Amerika'da şey yapıyorsunuz.
Yani o konuda haklılar gerçekten. Evet. Tek bir hareket.
Zaten bence devletlerin en büyük şubesi yani terör eylemlerinden önce yani olabilecek diğer türlü durumlarla ilgili bence çekinceleri var yani. Çünkü düşsene yani hiçbir alışverişi doğru düzgün takip edemiyorsun sen devlet eliyle. Nereden para geliyor, kara para
aklanmıyor. Hatta bazı kripto para birimleri var, iyice takip edilemesin diye parayı alıyor, yüz cüzdana dağıtıyor, oradan tekrar bir yerde topluyor, sonra farklı yapıyor filan. Şeyde o blockchain'i takip edemiyorsun. Çünkü blockchain herkese açık olduğu için sonuçta şeye bakabilirsin tahmin yoluyla. Abi çok büyük bir hareket olmuş.
Yani burada.
Buradan şu cüzdana gitmiş. O cüzdan hangi IP'den erişilmiş falan filan takip edebilirsin belki. Hani bilgimin yettiğince söylemek istiyorum. Eğer işi tam biliyorsanız. Bazı blockchain hesapları ya, takip edilebilirken bazılarını hiç edilemiyor.
Burada şöyle tamamen bir şey var tabii. Politikacı ağzı diye bir şey vardı da genelde. Yani şöyle hani kabaca özetlemek gerekirse. Bir şeyin olmasını istemiyorsan genelde tüm halkın sana destek vereceği söylemlerle yaparsın.
Hepsini bunu terörist olarak suçlaman
evet, hani
gerekiyor.
Yani terör eyleminden dolayı biz bunu yasaklamak istiyoruz dersen genel olarak biz de pozitif olarak destek veririz. Evet, terör eylemi olmasın, bunu okey diyelim diye. Hani bu konuda belki o yüzden o taraftan açıklama yapmış olabilirler ama ya bizim tabii aklımızın elmeyeceği arka tarafta şimdi şey demeyeceğim burada. Büyük oyunu görüyorum falan demeyeceğim yani ama bir ton olay da dönüyordur muhakkak.
Yani. Ya %100 yani, yani evet.
Hiçbir zaman ben siyasette 1 artı 1 eşittir 2 olduğunu zannetmiyorum yani. Her söylemin altından başka bir şey çıkıyor.
Kesinlikle öyle, evet. Başka menfaatler olabilir. Dikkatli olmanız lazım vatandaş.
Böyle mesaj veriyorduk. Dikkatli olun. Büyük oyunlar resmi oynanıyor. Arkadaşlar ben de birkaç oyun haberi vereyim ufak. Bir
tanesi... Az sonra Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Silah diye böyle giriyor.
Aynen ya, ben buraya teknoloji haberleri dinlemeye geldim. Nereye geldik konu? Şimdi biliyorsunuz Amazon, aynı Netflix gibi platform var Amazon'un da. Amazon da oradan dizilerini yayınlıyor falan filan. Ve kendi dizilerini de çekiyor, yapıyor. İşte bütçelendiriyor, projelendiriyor. Lord of the Rings dizisi gelecek yakın zamanda da. Önümüzdeki sene falan galiba göreceğiz diye tahmin ediyorum pilot bölümünde. Emin değilim ama haber şu abi. Amazon aynı zamanda bir oyun stüdyosuna da sahip. Ve bu oyun stüdyosu başka bir firmayla ortaklaşa Lord of the Rings'in bir oyununu yapıyor. Fakat bu oyun bir MMORPG. Yani online oyun. World of Warcraft örneğini verebiliriz.
Gelmemiş miydi böyle bir oyun?
Gelmişti zamanında. Sonra kaldırdılar, kapattılar galiba. Bayağı doldu o çıkalı. Lord of the Rings Online diye bir şey vardı ta ne zamanlar.
Evet.
Akıbetini alemde ben de şu anda bilmiyorum açıkçası. Böyle bir şey var. Yani ne kadar tutar MMORPG bu devirde bilmiyorum ama...
Ya bu arada söyleyelim. World of Warcraft'ın başarısından sonra MMORPG türünde 1 trilyon oyun geldi gitti.
Ya şöyle
gelirken sesini duyduk, giderken kimse duymadı.
Oyun dünyasında her zaman olan bir şey. Bir tür popüler olduğu zaman tüm firmalar yani en azından fırsatı kollamak isteyen bir sürü firma o türe yatırım yapar. MMO böyleydi ama MMO'ya yatırım yapmak zor iş çünkü MMO çok kapsamlı.
Evet.
Sonra MOBA çıktı, League of Legends Dota'lar, ona yatırım yaptılar. Şimdi mesela şey Auto Chess diye bir tür çıktı. Auto Chess diye böyle. O da moddan türme. Yakında duyarsın yavaş yavaş.
Ne işe yarıyor?
Auto Chess şey abi, o da yeni bir oyun modu. Yani Dota'nın modu olarak çıktı. Hmm. Şimdi oyun olarak piyasaya çıktı. League of Legends'ın bile modu var. Auto Chess modu var. Otomatik satranç diyorlar ama satranç bilmene gerek yok oynamak için. Velhasıl böyle böyle çıkar yani. Bir tür popüler olduğu zaman 3-4 tane varyasyonunu görürsün. Ama MMORPG'ye bu devirde yatırım yapmak gerçekten enteresan. Ne kadar altından kalkabilir aşağısı yani tahammül etmek zor. Bir online oyuna bir daha vereyim. Call of Duty Modern Warfare geliyor biliyorsunuz. Modern Warfare hani orijinali 2007'de çıkan orijinalinin remake'i değil ama markayı tekrar isim olarak yeniliyor. Hani markalar böyle sıkışınca isim olarak kendilerini yenilerler ya.
Ama lazım da ona. Yani benim en sevdiğim seriydi Allah'a var. Modern Warfare serisi.
Öyle de olay abi isim değişti. Yani ismi aynı yapmak değil biliyorsun sen.
Evet,
yani
evet.
İsmi aynı yapsam bile sonuçta oyunun kalitesi ne kadar şüpheli o belli. Most Wanted vardı mesela Need for Speed'in.
Ha, Allah Allah.
En popüler
keşke
oyunuydu.
Keşke öyle kalsaydı yani.
Evet 2004'te çıkanı. Sonra ne oldu? 2011'de bir tane daha çıkardılar Most Wanted diye. Kimse sevmedi yani.
Evet.
Velhasıl Call of Duty Modern Warfare'in yeni bir modu varmış. Gunfight isimli bir modu. Bu daha küçük savaşların olduğu bir mod. 2vs2 gibi mesela. Bununla ilgili yeni videolar paylaştı. Bazı yayıncılar oynatmışlar. O yayıncılar da videolarını kaydını alıp paylaşmışlar. Hani böyle daha hızlı. Daha böyle işte eski Call of Duty diyorum. Counter Strike tarzının böyle biraz daha hızlı versiyonunu görebileceğiniz bir oyun modu. Ama asıl tüm oyun modlarını 1 Ağustos'ta göreceğiz. Hani Battle Royale var mı? Başka ne modları var? İşte
kesin Battle Royale
zombi modu, cardı curdu falan. Çünkü Battle Royale olup olmayacağını bilmiyorum. Çünkü bir yandan da Blackout diye Battle Royale çıkardılar zaten. Yani bir tane daha üzerine yapacaklar mı? Nasıl yapacaklar? Updateleyecekler mi? Burası belirsiz. Ama yakın zamanda 1 Ağustos tarihinde de Call of Duty'den yeni haberler gelecek.
Şimdi ben de bir online oyun haberi vereyim. Aslında bu biraz yaşı olanlar için değil mi online oyun haberi olabilir? Öyle diyebilir miyiz?
Yani
Microsoft'un Hearst, Checkers, Begamon,
yaşı olanlar ve işi olmayanlar için.
Spice isimli bazı oyunları vardı. Özellikle herhalde Hearst ve Tavla'yı bilmeyen yoktur. Yani Microsoft'un o arayüzünü açıp özellikle hep böyle alay ederler abi bilgisayar çalışmıyor sistem kitlenle deyip memurların oynadığını gösterirler hep.
Yani evet klasiktir de yani İngilizcelerini falan ben mesela İngilizce olarak aklıma tutmamıştım yani. Mesela Mayın Tarlası da Microsoft'un oyunlarından biri değil mi?
Evet.
Ha,
bunlar online olan versiyonları bir de karşına kişi geliyordu hatırlarsan. Evet oynayabiliyordun. Ya şimdi olay o kadar büyümüştü ki bir ara MSN'den biriyle tanışıyordunuz. Belli bir süreden sonra oyuna dönüyordu olay ve oyun oynarken kendini bulabildin. Mayın Tarlası'nın bile online'ı vardı
evet.
Messenger üstünde. Microsoft ne yazık ki o yani ilk mesajlaşma olayını bence en ele avuca gelir hale getiren, arşa taşıyan, oyun oynayabildiğin hale getirip sonra yok eden ender evet. Firmalardan bir tanesi
bir şey,
oldu.
İlk yapman yetmiyor işte abi. Yani modernize edip teknolojiyi
uydurman gerekiyor. Ya aslında var ya bak teknoloji uydurman lazım dediğimiz olayı şu an koy o haliyle. Hala da şu anki mesajlaşma uygulamalarından fersatede kendi emojilerini tasarlayabildiğin, online oyun oynayabildiğin, sesli videolu görüşmenin daha o zaman da içinde olduğu, entegre olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Titretme diye bir şey vardı abi hatırlarsan.
Orada şu da olabilir abi. Mesela şu anda web olarak bakıyorum ben. Hani mobil olarak bakmıyorum. Tabii ki de WhatsApp çok büyük bir pazar şu an. Yani müthiş kazanıyordur veya işte kazanmasa bile çok yüksek borsa değeri vardır falan filan ama web browser olarak bakıyorum Skype vardı. MSN'den sonra Skype aslında. Hatta biraz Skype bitirdi meseli falan gibi konuşuluyordu zamanında.
Abi Skype'da da hani sadece aslında görüntülü ve sesli bir görüşme şey.
Yani görüntülü görüşmesi de aslında bir çalışıyor herhalde. Ben de bilmiyorum.
Mobile gelmemek yok etti Messenger'ı bak diyeyim sana.
Olabilir.
SMS yok etti yani.
Skype mesela evet mobilde de rahat kullanabildiğin uygulaması olan bir şeydi ama şimdi mesela benim neslimden konuşuyorum. Belki bizim alanla alakalı olduğu içindir. Eğer hani daha kurumsal yerlerde çalışanlar varsa merak ediyorum dışarıdakilerle nasıl konuşuyorlar. Çünkü genelde şirketin belli bir yazılımı olur. Hani
evet.
Biz bunu kullanıyoruz ofiste. Benim bir şirkete girdim Skype kullanıyordu. Birine girdim Facebook kullanıyorduk mesela. Hani Messenger'dan yazıyorduk yani. Olabiliyor. Şimdi mesela benim etrafımda oyuncular olduğu için büyük ihtimalle Discord kullanıyor herkes.
Evet.
Acaba diyorum MSN'in Microsoft'u çekmesinin sebebi hani harcadığı emeğin karşılığında oradaki potansiyel şeyden mi faydalanamaması? Mesela Microsoft bakıp şunu mu dedi? Abi biz bu işi ne kadar iyi yaparsak yapalım buradan kazanacağımız para hiçbir zaman uçmayacak. Bununla uğraşmayalım.
Abi bence de. Microsoft şeyi göremedi. Şimdi her şeye karlılık ve potansiyel olarak bakıyorlardı ve Messenger'dan deli reklam geliri vardı onlara. Reklam gösteriyordu Messenger biliyorsun alt taraftaki
doğru,
bannerlarda
evet,
falan.
Şey vardı.
Ve çılgın para kazanıyorlardı o taraftan ama tabii ki şirketin diğer işleriyle bunu karşılaştırdığında hala küçücük kalıyordu. Ama o zamanın vizyonsuz yöneticileri mi diyeyim, başkamız diyeyim ne? Şey,
mobile taşımayı düşünmediler.
Abi Big Data'yı, kullanıcıları sistemde tutmayı, sonradan bu kullanıcıların harcadığı datanın, verinin değerini görememiş olacaklar
adamlar
ki harcadılar bunu.
Dürüst oldukları için datamızı tutmadılar diye mi kızıyorsun yani?
Yani çok dürüst olduklarını söyleyemem. Ben bu internet aleminde dürüstüm diyen adam.
Nasıl denk gelmişse.
Tabii Microsoft'un ayrı bir dürüstlüğü var falan diye orada değişiyormuş olay birden
kart çıkarıyorum
yani.
Değil mi?
Aynen. Microsoft çalışanı Enis Kirazoğlu. Ya şimdi şöyle bir şey var. İnternet aleminde herkes yerinizi bir şekilde kullanıyor. Bence bunlar göremediler geleceği. Görseler daha bir şu anda kalırlardı mesajlaşma uygulaması. Çünkü mesajlaşma uygulaması yarın öbür gün çıkartacağın sosyal medya uygulamasına da referans oluyor.
Tabii.
Ama yapamadılar. Görmediler. Yapamadılar. Şimdi ne yapıyorlarmış? Windows 8 ile beraber sistemden çıkarttıkları bu oyunların sunucularını kapatacaklarmış. Windows CD'ye de desteği kesiyorlar biliyorsunuz yakın zamanda bitiyor bu yıl içinde. Artık gömüyorlar yani Windows CD XP kullanan adam var. Ama onlar da haklı. Adamın elindeki dizüstü bilgisayar çalışıyor. Ve o sistemle hızlı çalışıyor. Şimdi niye bıraksın ki o işletim sistemini yani?
Ya bir de ya ne olacak ki? Yani sonuçta şu an desteği kesse bile Microsoft adamını etkileyecek bir şey olmuyor ki.
Yani o da garip bir durum. Bir diğer haberimse bir robotun insanın alabileceği en büyük intikam arkadaşlar. Ne yapabilir abi?
Ya evet, bu çok kötü bir haber ya.
Temizlik robotu ne yapabilir değil mi? Yani gerçi bunu intikam almak amacıyla yapmıyor tabii. Şimdi
abi çok...
Ev hayvanınız varsa, özellikle köpek varsa, kedilerde pek olmuyor ama köpekler şöyle bir şey yapıyor biliyor.
Kedilerde ya. Oluyor, merak etme.
Oluyor mu? Oluyor. O fenaymış o zaman. Ya şöyle bir şey oluyor. Bu hayvanlar evin belli bir yerini pisleyebiliyorlar arkadaşlar. Gidiyorsunuz, görüyorsunuz, alıyorsunuz. Yani ev hayvanı besleyen bir adam için çok doğal bir şeyken dışarıdan hiç hayvan beslememiş biri için dünyanın en iğrenç şeyi olarak görülebilir. Ama var böyle bir olay. Şimdi bu arkadaşımızın bir ev hayvanı var ve aynı zamanda bir temizlik robotu var. Evde o yokken işte etrafı temizleyen bir robot var.
Otomatik kurguyor, temizliyor işte.
Ha, aynen böyle bir şey abi. Bu robot temizlik yaparken köpeğin dışkısını tabii ki algılamıyor. Onun ne olduğunu bilmiyor. Üzerinden geçiyor. Sonra evi temizlemeye devam ediyor. Ama nasıl bir temizlik?
Yani
o nasıl bir temizlik?
Düşün ya. Yani şöyle düşün. Dışkı.
Alıyor onu. Evin her yerine. Böyle ya güzelce dolaşıyor abi, böyle bir şey. Bir de nasıl bir koku
görsel
olur
var yani. Ama paylaşmıyoruz arkadaşlar, merak etmeyin.
Yani siz hayal edin artık.
Bence
ama
hayal etmeyin bu konu.
Düşün, eve geliyorsunuz, ne bekliyorsun?
Abi çok
robot temizlemiş değil mi? Sana fazla. Abi kapıyı bir açıyorsun, bir koku var zaten.
Evet.
Yayılmış çünkü o bütün tabana böyle özellikle.
Hiç girmeyeceksin abi eve. Zaten hani büyük ihtimalle durumu da olan bir abidir diye düşünüyorum.
Ateşe vereceksin benzini döküp. Hayvanı al oradan.
O kadar değil. Temizlik şirketini çağıracaksın abi. Çık, 2 saat takılacaksın, geleceksin. Temizlik şirketi gelecek, temizleyecek. Yıkayacak yani komple.
Yani bir şeyler yapılması lazım. Yoksa o evde her gerçekten artık yaşayamaz.
Ama büyük gerçekten. Sıkıntı ya.
Çok neyse, büyük ben sıkıntı.
De, senin var mı da abi?
Yok abi, sen devam edebilirsin.
O zaman ben bir haber vereyim arkadaşlar. Gears 5 diye bir oyundan bahsediyorum. Ben çok sevdiğim bir seridir. Yeni oyunu gelecek. Ama oyun içeriğiyle alakalı bir haber paylaşmayacağım aslında. Biraz böyle tartışılacak bir konu. Yani tartışılacak bir konu da değil de şöyle bir karar almış adamlar. Gears 5 biraz daha yetişkinlerin oyunu. Yani millet birbirini kesiyor. Birbirini doğuruyor falan filan. Truth diye bir organizasyon varmış. Initiative denilir herhalde İngilizcesinde. Truth Initiative diye. Bunlar bir sağlık organizasyonu. Kar amacı gütmeyen sosyal kurum aslında kendileri. Ve yeşilaycı diyebileceğim sayfa. Yani hani sigara, alkolle alakalı.
Evet.
Devamlı olarak işte hani yasalar, organizasyonlar falan filan çalışmalar yapıyorlar. Gears 5 bu firmayla bir araya gelmiş ve oyundaki sigara göndermelerini oyundan çıkartmaya karar vermişler. Yani sigaraya referans olabilecek her türlü hareket, davranış, sigaraya özendirebilecek herhangi bir şeyi oyundan çıkartmışlar komple. Böyle bir karar almışlar. İlginç geldi. Oyunun yapımcısı Rod Ferguson şey demiş hatta. Ya ben de sigaranın zararlarından çok çekmiş ve sonuçlarını görebilecek bir insan olarak böyle bir şeye işte ön ayak olduğumuz için mutluyuz demiş ama aklıma sorudan şu geldi mesela. Pek çok oyunda sigara ile alakalı gönderme var. Pek çok filmde de var. Yani sigara kullanan karakterler, sigara özenleyen falan. Mesela bunları ne kadar doğru buluyoruz merak ediyorum. Yani buradaki sınır nedir? Şimdi Gears şu açıdan benim kafamı karıştırdı. Bu eğer yani herkesin erişebileceği bir oyun olsa, artı 7 yaş. Lego mesela. Hani artı 3 yaş. O da değil ama 13 yaş üstü bir oyun olsa mesela. Sigaraya özendirmesi evet tartışılabilirdi ama bu zaten kanın gövdeye götürdüğü, milletin birbirinin uzuvlarını parçaladığı, kafalar mafalar uçuşuyor falan, testereyle adamı ortadan ikiye yarıyorsun. Hani burada sigaranın çıkarılması neden hani bu kadar bana garip geliyor, bilmiyorum sana garip geliyor mu? Karşı değilim ama garipsiyorum.
Abi şimdi şöyle bir şey var. Yani ben sigara tüketimine özendirme kısmına katılıyorum. Neden katılıyorum? Abi şimdi testereyle adam ortadan ikiye böldüğün zaman abi çok itobik bir şey ve yapmak isteyeceğin çok kolay ulaşabileceğin bir şey de değil. Yani yapmak istiyorsan gerçekten ruh hastası falan olman lazım. Yoksa danıttak çekişle birinin kafasına vurduğu zaman küçükken senin de çekişten kardeşinin kafasını eziyor olman lazım. Yani bu kadar ütopik ve saçma bir şey uç noktada. Ama sigarada öyle bir şey var ki abi. Adam şöyle yapıyor bak. Romantik bir sahne çıkartıyor abi, yakıyor. Ona öyle bir sinematik veriyor ki mesela sinemada ya da oyunda. Ya şimdi Solid Snake'in sigara içiyordu biliyorsun. Sonradan bıraktı o da sigarayı.
Bırakmadı aslında.
Hatta bırakmadı hala şey. Evet. Abi Solid Snake öyle bir sigara yakıyor ki.
Oyunun yapımcısı içmiyor ama.
Abi içmiyor ama yani bence özendiriyor. Yani onu çok karizmatik ve
ben
uç noktada bir şey. Çok karizma gösteriyor.
Ben şöyle düşünüyorum.
Yani özenip yapma ihtimali çok insanların.
Ben de şöyle düşünüyorum. Genelde Türkiye'de şey vardır ya, mafya dizileri şunları özendiriyor bilmem ne.
O da mafya dizileri de özendiriyor bu arada.
Ha şimdi bir sürü şey.
Belki silah taşımayı.
Ben söyleyeceğim şey belki tepki toplayacak. Hani şeyin özendiriyor olması ama. Bence evet mafya dizilerimiz iyi değil. Kalitesiz. Yani şu kaliteli diziler çekmiyoruz. Dizi bağlamında düşünüyorum ama. Şimdi bir şeyi özendiriyor diye bir şey çekmeyi bırakırsak, bir şey üretmeyi bırakırsak bunu kime göre belirleyeceğiz? Şimdi mesela diyelim ki biri diyecek ki işte atıyorum mini etekli kızlar olmasın dizilerde çünkü şunu özendiriyor. Biri diyecek ki işte uzun kıyafet giymiş insanlar olmasın çünkü bilmem neye özendiriyor. Yani kimin fikirler önemli olacak toplumsal olarak şey olacak. Ya burada mesela sigara evet belki herkesin karşı olduğu bir şey ama sigarada bu olayı esneklik sağladığımız zaman bu sefer diğer şeylerle de tartışabiliriz. Mesela diyecek ki biri alkoller olmasın özendiriyor. Biri diyecek ki alkol olsun insanlar görsün. Onun tartışması çıkacak. Yani şimdi burada... bu sefer de çeken adamın özgünlüğü kalmıyor. Çeken adam bir dakika o ne demişti? Bunu çekmemem lazım da şunu çekmem lazım. Mafya anlatamam, insanlar kızıyor. Kabadayı anlatamam, onlar kızıyor. Saf çocuk anlatamam. Herkes saf yerine koyduğumu zannediyorlar. Ne oldu? Kalıplaşmış bir şeyler çıkmaya başladı. Ben bundan tırstığım için söylüyorum. Şu anda öyle bir tehlike yok belki ama olabilir mi diye merak ediyorum.
Ha bence televizyon dizileri, filmler ve oyunlar yasaklanmış.
Kökten çözüm.
Ya şaka bir yana. Şimdi çok haklısın orada. Bence zaten eğer mesela şimdi şey var abi. Alkole ve sigaraya özendirmek bir suç biliyorsun. Hani YouTube'da falan evet. Böyle özendirici şey yapamıyorsun. Ulan niye satık vergi alıyorsunuz o zaman? Abi bakkalda satılıyor. Yanında adam bilmem ne dediği zaman alıyor. Durakta içiyor. Mesela metrobüs durağında adam sigara yakıp içiyor tamam mı dibinde. Diyorsun ki güvenlik görevlisine. Twitter'da olay oldu. Yine tartışıldı bayağı. Bir gazeteci arkadaşımız paylaştı. Adama demişti ki görevliye baksana demiş sigara içi uyarsana. Bizim uyarma yetkimiz yok. Polisi ara demiş görevliye. Öyle güvenlik mi? Görevlisi. Polisi ara. Ulan polis arasan var ya. Ben...
Süründürürler.
Bak gelir gelmesine ama suratından anlarsın keyifli bir şey olmadığını. Bir de o adamı orada tutacaksın falan dayak yiyeceksin.
Bir de şöyle
dayak yemenin de bir cezası yok yani. Cezası sana var onu yok.
De, adam gelerek de sigara sönecek
yani. Yani
adamı sonra... çekmen lazım böyle. Bu sefer çektin diye sen suçlusun.
Abi ayvayı yersin. Yani anlatabiliyor muyum? Madem o kadar çok özendirmek istemiyorsunuz abi. Anlıyorum bu kadar suç dünya genelinde. Abi tüm sigara üreticini kapatsınlar o zaman. Evet. Hepsi açık. Deli gibi para kazanıyorlar. O özendiriyor. Bu şöyle yapıyor. Bu takla atıyor. Onu gösterme. Bunu gösterme. Dayı sokakta içiyorlar yani bunu. Şimdi bir de öyle düşündüğün zaman adamın babası içiyor. Ya şimdi bak şöyle bir kanun var mı? Çok net soruyorum. Çocuğunun yanında sigara içen ebeveyne bir şey var mı kanunsal sınırlama?
Yok benim bildiğim kadarıyla yok.
Abi yok çünkü mesela diyelim ki bir kır bahçesinde oturuyorsunuz. Sizin çocuğunuz var yanınızda. Adamın da kendi arabada bebeği var. Tüttürüyor yanında. Tamam mı? Onu o adam herhangi bir sinema filminden 100 kat daha özendirici o çocuk için. Babasını yasakla. Yani aynı şeye geliyoruz. Orada haklısın. Yani çok çarpık bir düzen var burada.
Ya burada ben şunu söyleyeyim sadece. Bence burada yaş sınırı denilen olay zaten boş boşuna konulmuş şeyler evet. Değil. Yani yaş sınırı olarak belli bir yaş üstü yapımlarda ben özendirici bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani ben Metal Gear Solid oynarken ulan ne sigara içiyor herif bir sigara içiyor.
Ben de başlamadım. Ben de bir tüm seriyi oynadım. Oradan.
Yani hani... Ondan dolayı başlamadı. Başlayabilecek insanlar olabilir mi? Olabilir. Hani bir şey diyemem ama bu yüzden zaten yapımlarda yaş sınırları var. Mesela televizyonda oynatılan diziler. Eğer herkesin erişebileceği bir şeyse bu dizi evet belli şeyler özendirmemesi lazım. Ben de böyle düşünüyorum.
Yoksa
ama...
şey çok komik abi. Mafya dizisi koyuyorlar. Silah beline koyan adalet dağıtıyor. Bak iyi mafya diye bir şey var abi Türkiye'de. Evet. Adam suç organizasyonu kanunsuz iş yapıyor ama iyilik yapıyor. Yani öldürdüğü zaman kötü adam öldürüyor. Ama kimseye sormuyor öldürürken.
Ya bizim...
Tak. Bir de polis diye bir şey yok. O kadar güzel ki tak tak tak tak ateş ediyorlar. Ne kamera var, ne kriminal var, ne polis var, ne savcı var tamam mı? Kendi aralarındalar. Sana böyle bir dünya yaratıyor. Çocuğun beyninde o dizi daha sakıncalı. Çünkü normal şifresiz kanalda veriyorlar.
İşte onun için diyorum
Netflix ya. Engellemeye çalışıyorlar. Tamam mı? YouTube'u engellemeye çalışıyorlar. Ulan şifresiz kanalda normal herkesin izleyebileceği saatte millet birbirine sıkıyor. Sürekli sıkıyor ama. Mermi bitmiyor o kadar sıkıyor ya.
Yoksa şunu düşünür yani silah alsan mermisi bedava diye düşünür yani çocuk. Yanlış mesaj. Halbuki mermiyi ayrı alman gerekiyor.
Abi inanılmaz özendiriyor da. Beline silah koyma. Erkeklik böyle taslama falan filan.
Ya baksana abi. Kaçtır bununla. Kaçtır bununla geziyorum ne kadar özenmişim diye.
İnanılmaz onda haklısın. %100 yani ya katılıyorum.
Böyle, tartışılacak.
Yasak bir kime göre yasak? Neye göre yasak? Önlemesi daha en baştan yapılabilir. Niye yapmıyorsun o zaman?
Ya diyorum ya.
Bu... Satılıyor çünkü bu. Satılıyor. Tamam 18 yaş üstünde satılıyor ama satılıyor abi alabiliyor adam yani.
Ya gidip. Konuya sadece şu sığınıkla bakmayalım istiyorum. Hani sigara abi işte tabii ki de özendirmemesi lazım. Ya böyle bakarsak bunun sonu gelmiyor sonra. Bilmem ne abi tabii ki de öyle yapmayacak. Bilmem ne derken baktık aa işte düz ekrana bakıyor. Seyredecek bir şey kalmamış veya oynayacak bir şey kalmamış.
Ya o gerçekten çok tartışılabilecek konulardan bir tanesi. Sonu nereye varır bilmiyoruz tabii ki. Sizin de görüşleriniz çok önemli. Şimdi çok enteresan bir haber. Hem oyun hem teknoloji benim ilgimi çektiği için aldım aslında. Apex Legends biliyorsunuz ya sanki hala bana eskisi kadar konuşulmuyor gibi geliyor ama yanılıyor muyum ya? O ilk parladığı dönemde sanki böyle herkesi alt edecek, birdenbire zirveye oturacak falan gibi bir görüntü vardı.
Ya şu an eskisi kadar konuşulmuyor tamam mı? Yaptığı Pokemon gibi düşün. Pokemon'da evet, çok konuşuldu. Konuşulmadığı zaman oynanmıyor muydu? Oynanıyordu. Sadece konuşulmuyordu.
Apex Legends enteresan bir yönteme başvurmuş. Şu ana kadar 770 bin hile yapanı belirleyip banlamışlar. Sistemden uzaklaştırmışlar. Şimdi ise deneysel olarak şöyle yapıyorlarmış. Hile yapanları hile yapanlarla eşliyorlarmış.
Güzel.
Düşün ikimiz de hile yapıyoruz. Sunucuya bir girmişiz. Herkes
hile yapıyor.
Şimdi bazı kullanıcılar da şunu demişler. Bu mağduriyet yaratacak. Ben hile yapmıyorum ama sistem beni hile yapıyor gibi algılayıp onların yanına koyarsa ben bilgi alabilecek miyim? Sen hile yapıyorsun diye bunu görecek miyim?
Sistem niye seni hile yapıyor gibi algılıyor ki?
Şimdi mesela
oluyor şey... Oluyor mu? Abi mesela şöyle biri reportluyorsa ve seni ondan hileci diye yaftalıyorlarsa okey.
Ayrı bir şey değil mi? Şöyle bir şey var ama Grand Theft Auto veya benzeri oyunlarda Asus'un Lightning yazılımı hile yazılımı olarak algılanıyordu. Seni oyuna sokmuyordu zaten. Yazıyor. Şöyle bir yazılım algıladım diyor.
Bunda hile yaptığını anlamıyorsun.
Ha, bunda nasıl olduğunu bilmiyorum işte. Yani nasıl algıladıklarını ya da belki de raporluyorlardır dediğin gibi. Şu kullanıcı hile yapıyor diyor. 100 kişi raporlarsa oraya koyuyordur.
Gene o da sağlıklı bir veri değil.
O da bence değil.
Bir tane yayıncının tekini reportlu o zaman.
Şey demişler zaten banlansınlar. Ben istemiyorum onların hiçbir şekilde sunuculara erişmesini demişlerdir. Bunu da şu için kullanabiliyor olabilirler. Yapay zeka eğitmek için.
Bu arada şöyle söyleyeyim. Hani haberim ben çok böyle ya tabii haber gerçektir de. Bu biraz bana şey geldi yani. PR geldi. Yani
ha evet. O da olabilir.
Hiçbir
yapımcı
hile yapan adamları sunucuda eğlendirmek için ayrı sunucuyla falan uğraşır mı? Hele şu erken aşamada oyunda tam oturtmaya çalıştıkları bir dönemde. Bana biraz garip geldi ya. Sen uğraşır mıydın yani be oyun yapımcısı olarak? Dur abi hile yapanlar da kendi aralarında şey olsun da bir eğlensin onlar da falan mı? Hani bakıp kıs kıs güleceğim mi sonra? Orada harbiden oyunu oynayan oyuncular varken.
Yani dediğin gibi o da farklı bir şey ama bence hatalı bir yöntem olmuş. Yani belirtmek istedim. Oyunlarda çok hile yapan var. Son dönemde PC dünyası garip bir hal aldı. Geçen ne öğrendim? İlker'le Şefik yazışırken gördüm aslında. Araya girdim ben de. Çok biliyormuş gibi ben olaya müdahil oldum. Abi Şefik şeyi paylaşmış. Normalde Counter Strike'ı ben bilmiyordum. Kesin içinde olanlar biliyordur CSGO falan oynayanlar. 4-3 çözünürlüğü alıp 16'ya 9 monitörde oynuyormuşsun. Hı hı. Ekrana yayılıyor ya görüntü. Vuracağın görüntü karakterler uzadığı için daha rahat vuruyormuşsun abi.
Çok mantıklı.
Ve bunu profesyonel yayıncılar kullanıyorlarmış. Daha fazla kill death ratio için. Abi duyunca dedim ki yani bu PC olayının boku çıkmış o kadar dersin. Yani, abi böyle bir şey olabilir mi? Donanımsal bu kadar büyük farklar insanlar arasına konabilir mi ya?
Evet,
ve hile olarak algılanmıyor. Çözünürlüğü değiştiriyor şimdi
daha
sadece.
Daha bir donanımsal farkı söyleyeyim. Adamın ekran kartı kötüse daha düşük FPS'de oynuyor.
Gerçi o da doğru ama bir de şunu görüyorum. Adam şey yapıyor abi. Mesela o da çok büyük saçmalık değil mi? Online oyun, rekabetçi oyun, grafik detay seviyeleri arasında fark var. Yani adam şey yapıyor mesela. Sen ultra detayda oynuyorsun. Adam low detayda oynuyor. Seni daha rahat görüyor.
Evet, yani
çünkü ultra detayda oynayan adam gölgeye saklanıyor. Gölgede göremiyor. Çimin arasına saklanıyorsun falan. PUBG'de ilk başta şey vardı ya. LoL'da çim yoktu.
Evet.
Sen çime yattığını zannediyorsun. Keko gibi 500 metrede adam seni görüyor. Abi bu da çok saçmalık. PC işi yalan ya bence rekabetçi oyunda. Rekabetçi oyunun gerçekten konsol gibi. Yok abi PC işi yalan dedim yani yanlış anlaşılmasın. Abi standart detay ayarı. Diyecek ki abi online'da herkes böyle oynayabilir rekabetçi de.
Zaten şimdi şöyle bir şey var.
Ya da bu detay ayarında seni bu sunucuya sokarım.
Şimdi PC öyle girdin ki sözde. PC şu an rekabetçi oyunların çünkü ana... Yani,
tabii ana şeyi de yanlış anlattım ben evet.
Orada şöyle bir şey var. Ya official turnuvalarda, resmi turnuvalarda hani gelip katılım gösterdiğin turnuvalarda zaten bir sabit bir şeyin oluyor. Yani sabit bir sana konfigürasyon sağlanıyor.
Sen tamam, kendi o turnuva abi.
Klavyen getiriyorsun o turnuva ama tabii... Normal oynayan adamın nasıl oynadığına kimse karışamıyor tabii.
Yani bence şöyle olmalı yine karışma. Ben ultra oynayayım ama ultra oynayanların sunucusuna sok beni.
Öyle bir şey yapılabiliyorsa yapsın ama neye göre ultra?
Seçiyor mesela. Şeyi.
Bence onun yerine şunu yap.
Onlar sunuyor o ya hatayı, sana medium'da ultra.
O hatayı gider bence. Yani hani bence daha basit çözüm. Çünkü çimi yok etmek onlar bence şeyi düşünemediler. Aa insanlar çime saklanıyor akıllarına gelmediği için böyle bir şey yaptılar sonra.
Ne bileyim abi çok enteresan.
Bir de şöyle bir şey var oyunu test ediyorlarsa LoW'da falan test etmemiş olabilirler.
Çünkü ben...
Hani normalde oyunu çünkü LoW'da değil Ultra'da test edersin ya yapımcı olarak yani ne kadar kasıyor.
Ama şeyi görüyorum abi hangi profesyonel oyuncu olursa olsun yüksek FPS için en dip kötü ayarlarda oynuyor hep.
Evet.
Yani hiç ayarları kökleyen görmedim. Yani
yüksek FPS almak istiyor ama...
Evet. O da bambaşka fantastik
ama
bir konu.
Ama oyunda tutması için belli bir görsel kalite sunması gerekiyor şimdi. Ya PUBG mesela çöp adamlarla çıksaydı kaç kişi bakardı?
Yani, tabii ki o da.
LoW'un da LoW'u işte sana yani.
Son haberim ise benim. 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsedeceğim. Nora Keegan, Kanadalı bir kız çocuğu ve şöyle bir şey bulmuş. 4 yıldır bir araştırma yapıyormuş.
13 yaşında ve 4 yıldır araştırma mı
yapıyormuş? Tabii bilimsel karşılık bulmuş ve Pediatrics and Child Health isimli bir dergide yayınlanmış çalışma.
Vay be.
O yüzden de tabii ki gündeme oturmuş. Çalışma şunu içeriyor arkadaşlar. El kurutma makineleri. Hani bu gidiyorsunuz ellerinizi yıkıyorsunuz. Benim en iğrendiğim, en kullanmaktan çekindiğim makinelerdir. Böyle fönü tutarsın havaya fışş diye hava fışkırtır ya. Bir de onların yanlış yerleştirilmişleri o suyu nemi suratınıza falan atabiliyor böyle. Değişik o hava çok çıkıyor ya. Yanlış el açısı falan yaparsan. Hani bezdirir seni. Duş alsan daha iyi. Ne söyleyeyim. Neyse. Bu kız çocuğu 9 yaşındayken bir el kurutma makinesini kullandığında şeyi fark etmiş. Kulağında çınlama olmuş. Ve sonrasında çocuğun işitmesi üstünde bu el kurutma makinelerinin zararları üstüne araştırma yapmış. Ve çıkan sonuç şunu gösteriyor. Evet, çocuklarda bu makinelerin çıkarttığı yüksek ses, işitme kayıpları, konsantrasyon kayıpları, öğrenme kayıpları neden olabiliyor. Zararlı diye bir şey çıkmış belli bir oranda.
E ne olacak şimdi?
Şimdi bu yayınlanmış. Bundan sonra firmaların açıklamalarına bakacağız. Çünkü kimi zaman el kurutma makinelerinin 100 desibel gürültü seviyesine kadar çıkabildiği ölçülmüş. Şimdi araştırmaya konu olan makineler Xcalator ve Dyson Airblade olarak isimlendirilmiş. Dyson'dan da bu haberi yaptıktan sonra biz bu sabah bir telefon aldım ben. Mesut Çevik buyurun dedim. Avukatımız siz. Şaka bir yana. Kurumsal iletişimden aradılar ve dediler ki haber için teşekkür ederiz ama bizim konuyla ilgili bir çalışmamız da oldu. Dyson çok enteresan bir şey yapmış. Normalde biz ne görürüz? Bilimsel karşılığı yok bunun, bizim makinalarımız güvenli, işte bu çocuğun yaptığı şeyin bir şeyi yoktur falan diye değil mi? Bir çıkış bekleyebilirsin.
Kim
bir firmadan.
Bu çocuk bir kere dış güçlerin çocuğu.
Terörist bu falan diye. Neyse, onlar da aynen şöyle demişler. Biz Nora Keegan'ın yaptığı araştırmayı alkışlıyoruz. Gerçekten çok önemli bir veriye değinmiş, önemli bir çalışma başlatmış, tebrik ederiz. Ama atladığı bir nokta var ve o atladığı noktayı daha rahat öğrenebilsin diye bizim akustik mühendislerimiz de onu bir araya getirdik. Çünkü Nora kardeşimiz ölçüm yaparken tuvaletteki direkt ölçümü baz almış. Ama tuvalet yankılı bir ortam ve cihazın yerleştirildiği yer konum itibariyle de ses seviyesi tuvaletten tuvalete değişiklik gösterebilir. Yankı ses seviyesini arttırabilir. Ve yaptığı ölçümün yakınlığı, uzaklığı da ses seviyesinin şiddetindeki ölçümü yine değiştirebilir insan üstüne etkisini.
Çocuk hayatının en büyük hayal kırıklığını daha 13 yaşında yaşadı. 4 yıl çalışmışsın projenin üzerine.
Ama yani ben, yanlış falan tarz.
Bir de, benim anlamadığım şey şu. Pediatrics and Child Health dergisi bunu yayınlarken. Lan Nora gel bakayım oğlum sen bunu nerede ölçtün? Nedir senin derdin? Lan böyle ölçüm mü olur? Akustik
ama
yok mu?
Sonuçta Nora'nın yaptığı çalışma şöyle bir değer taşıyor. Nora sonuçta şunu ortaya koymuş.
Orada demek ki zararlı.
Orada zararlı. Yani ama
o tuvalete koymayacaksın onu.
Dyson'da diyor ki, Dyson'da diyor ki bakın diyor uluslararası arenada, evet. Uluslararası arenada bu çocuk terörist olarak yani şaka bir yana diyor ki uluslararası arenada bu el kurutma makinelerinin herhangi bir şekilde ses standardı zaten belirlenmiş değil. Yani biz üretim yaparken bunları da tuvalet ortamında ölçmüyoruz tabii ki. Yani akustik test merkezinde Dyson, çıkarttığı gürültü.
Dyson haksız. Nora haklı. Şundan dolayı söylüyorum. Dyson sonuçta akustikte.
Tamam bak ama geleceğim açıklamaya geleceğim. Adam açıklamayı kesiyor. Bu da terörist.
Ben Türk'üm. Bir dakika. Önce bir konuyu bir şey anlamamız lazım. Açıkla abi.
Şimdi diyor ki Dyson. Şimdi biz diyor sonuçta hep bu cihazları geliştiriyoruz. Ve mesela diyor son yaptığımız geliştirmeler ve yeni modellerle beraber bizim en son çıkarttığımız jenerasyon el kurutma makineleri bir önceki seriye göre %30 daha sessiz zaten diyor. Ve diyor biz bunu herhangi bir yaptırım, kanunsal hüküm olmadan yapıyoruz. Yani el kurutma makineleri zararlı derken, çocuk sağlığına zarar veriyor derken zaten biz kanunsal şeyin içinde üretiyoruz diyor bunları.
Ya kanun çıkması lazım o zaman.
Yani bir şey yapılırsa zaten adamlar ses seviyesini düşürecek ve hala daha böyle bir kanunsal altyapı, böyle bir çalışma olmadan önce de adamlar ses seviyesini %30 düşürmüşler.
Tamam zaten burada yani Dyson tabii.
Tabii Dyson bu arada şey diyor ha yani çalışmaya da sahipleniyor. Önemsiyor ve ses seviyesinin düşürülmesini de bundan sonraki dönemde daha da arttırarak devam ettireceğiz
kurumsal
diyor.
Kurumsal iletişimini aramışlar ya bu tabii şimdi şey yapacağız.
Dediler ki Mesut'cum Dyson süpürge mi? Yok şaka bir yana.
Mesut'cum Dyson el kurutmayı senin tuvalete
takıyoruz. Yok adamlar yaptı resmi açıklama bu. Hmm. Şey değil yani. Ve resmi açıklamaya baktığımda ne çalışmayı yalanlıyor ne şey yapıyor. Sadece teknik veri veriyor. Teknik bilgi veriyor. Ses ölçümünün nasıl yapıldığını kanunları anlatıyor.
Güzel.
Yani
durduk yere şu anda el kurutma makinelerinin yapısıyla alakalı.
Çünkü ben onlara şeyi sordum. Ben dedim haberde yalan bir şey var mı? Yok haber yalan değil. Sadece biz de cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz dediler.
Doğru demiş.
Çünkü biz iletişime geçtik onunla ve akustik mühendislerimizi bir araya getirerek daha iyi eğitim almasını, konuyu daha iyi öğrenmesine yardımcı olmaya çalıştık. Belki ileride bizim akustik ekibimizde yer alır diyorlar yani mühendisliği bitirdikten sonra.
Vallahi Kanadalı Nora Keegan'ı tebrik ediyorum. İşte Kanadalı olmak böyle bir şey. Kafan rahat.
Evet.
El kurutma makinesi düşürüyorsun. Biri ama... kulağımı çınlıyor lan. Bizde şey olur. Kulağımı çınlasa ne oluyor lan deriz hani. Biri bize andı der devam ederiz yani.
Bu arada 100 desibelin üstünde ses çıkartan oyuncaklar yasak mı çocuklar için? Ulan 100 desibel ses çıkartıyorsa oyuncağı zaten toplam yasak olması lazım. Evde bağır, ne yapıyorsun mi? Sen?
Ne haber, ne yaptın?
Abi süpürge test ettim ben. Süpürge 80 desibel gürültü çıkartmaya başladığında şey diyorsun yani. Ha, ben bunu duyarım. Bu çok uzun süre duyulacak bir şey değil diyorsun. 100 desibel çocuk oyuncağı nedir abi? Motosiklet mi veriyor çocuğa?
Hakikaten yani.
O da değişik bir şeymiş yani. Bu da araştırmalarda not olarak düşünmüş. Hangi ülkesi 100 desibel? Yani zaten bırak yani. Onun üstünü de duysun.
Evet.
100 desibeli duyuyorsa. Tabii ki ses ölçümlerinin de bu arada şeyleri var arkadaşlar. Metrikleri var. Yani Dyson'da ölçüm yaparken uluslararası standartlara göre ölçüm yapıyor. Çünkü uluslararası standartlar şöyle diyor abi. 1 metreden, 2 metreden.
Hani ha, ona göre çıkaran ses.
Abi şimdi o süpürge adam 80 desibel diyorsa da şeyden 80 desibel demiyor. Kulağının dibine götürüp o bütün basıncı hissettiğin anını bahsetmiyor. İşte belli genel bir uzaklıktan, genel bir standartta çünkü konuşmamız lazım. O standartın da belli bir şey oturması lazım. Yani ben 1 metre dediğimde senin o 1 metreyi nasıl anlaman gerekiyorsa bu motor 80 desibel dediğimde de onu da 40 desibel gürültü çıkartan bir motorla yan yana getirip kıyaslıyor olman lazım ki. Yani standart diyelim kutunun üstünde yazanların bir anlamı olsun. Bu da öyle bir şey. Bu yüzden Dyson %100 hak diyorum. Ya şaka bir yana. Şaka benim hoşuma da gitti biliyor musun?
İlk defa ya yarım saattir elektrik süpürgeleri el kurutma makinelerini çıkartıyor.
Ama burada hoşuma giden şey gerçekten şu oldu. Bir, kızın yaptığı araştırma helal olsun. Küçücük yaşta güzel bir veri ortaya konmuş. İki, bir firmanın yalanlama, çirkefçe, iftira atma, teknik hiçbir şeye benzemiyor filan gibi yaklaşım yerine ya, sahip çıkan, kapsayan ve biz kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz diyen bir açıklaması.
Onu bilemeyiz. Dyson bir el süpürgesi göndersin de ondan sonra görelim bakalım.
Kız kayıplara karışmış. Haber alınamıyor.
Bir sonraki ikisi bir de.
En son elini kuruturken gitmiş çok fazla kurumuş.
Benim el süpürgesine ihtiyacım var. Dyson duy beni. İzliyorsundur sen şu an kesin buraya inceleme çekerim. Vallahi bir el süpürgesi ama
yapalım. Olay neden kaydı ben anladım şimdi bak. Diyor ki süpürge diyor. Dyson sana bir şey yolladı mı diyor. Meğer adamı kendi istiyormuş. İkisi bir böyle çirkin ve dandik bir program olmaya doğru gidiyor. Ben Aytemiz'den benzin mi aldım?
Söz hakkı doğdu.
Söz hakkı doğdu şimdi. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İkisi bir Asus X570 Crossfire 7 Formula anakart üzerine takılı 16 çekirdek 32 izlek AMD işlemcili Asus TOR 1200 Watt güç kaynağından gücünü alan Asus ROG Strix RTX 2080 Ti ekran kartlı bu sistemde işlendi. Asus'a ikisi bire katkılarından dolayı teşekkür ederiz.